Ayrım 11, Çıkış 1, Yalçın Küçük, Sayfa 122. Neden ihtilalci oldum? Kurmay Albay Sami Küçük. 27 Mayıs, bir revolüsyon ve bir rönesans. 27 Mayıs devriminin soğukkanlı, pek bilgili albaylarındandı. Sosyalist bilip saydıklarımızdan birisidir. İhtilale son hazırlıklarını yaparlarken ben de üniversitede öğrenci ve 28-29 Nisan 1960 isyanı içindeydim. Sonra dost olduk. Bana adaşım Yalçın diyordu. Devrim sürecinde bir yol açıcı olmuştu. Pek sevgiyle hatırlıyorum. Demokrat Parti 1946 seçimlerinde muhalefet oluşturacak küçük bir grupla meclise girebildi. Bu dönemde muhalefet tarafından devrimlere herhangi bir saldırı olmadıysa da CHP iktidarı aydın din adamı yetiştirmek için İmam Hatip okulları, İstanbul Üniversitesi'nde de İlahiyat Fakültesi açılması girişimini destekledi, açıldı. 1950 seçimleri sonrasında kurulan DP iktidarının ilk icraatı, ezanın ve ibadetin ana dilimiz Türkçe olarak yapılmasını emreden, Atatürk zamanında çıkan ve uygulanmakta olan kanunu yürürlükten kaldırıp yeniden Arapçaya dönülmesiydi. Bu DP'nin gerekirse siyasette dini kullanacağının ilk belirtisiydi. İktidarın bu tutumu onu var gücüyle destekleyen aydın kesiminde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Üstelik bunun Atatürk'ün çevresinde yer alan ve devrim kanunlarının çıkarıldığı sırada CHP iktidarının üst kademelerinde bulunan kişiler tarafından yapılması, takiyeciliğin ve iktidar için her yola başvurulabileceğinin de bir kanıtıydı. Ben Cumhuriyet'in ilanından sonra mübadil olarak 1924 Mart'ında ailemle birlikte Türkiye'ye gelmiş bir göçmen çocuğuyum. İlkokuldan başlayarak bütün öğretim yıllarım bir Cumhuriyet çocuğu olarak geçmiştir. Türk milletini uygar milletler düzeyine çıkarmayı amaçlayan Cumhuriyet'in Türk toplumuna kazandırdığı devrimleri günü gününe yaşadım. İlkokuldan sonra gittiğim askeri okullarda devrim tarihi de okuyarak devrimlerin inanmış bir savunucusu olmuştum. Bu inancımı subay olduktan sonra da sürdürdüm. Atatürk öldükten sonra padişah mezarları bahanesiyle yeniden açılmaya başlayan türbeler, laiklik devriminden verilen ilk ödünlerdi. Ve ben bunu içim burkularak acıyla izliyordum. Bu ödünler birbirini izlemeye başladı. 1946 seçimlerinden sonra köy enstitülerinin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bu enstitülerin amansız düşmanı olan Reşat Şemsettin Sirer getirildi. Böylece köy enstitüleri üretken köyün ihtiyaç duyduğu alanlarda beceri geliştiren öğretim yerine klasik, öğrenciye hiçbir beceri kazandırmayan, uygulamalı öğretim yerine ezbere dayalı öğretim yapan öğretim okullarına dönüştürülmeye başlandı. 1950'lerin başlarında Demokrat Parti iktidarı köy enstitülerini bu halde bulmuştu. Irgat bulamayacağız diye köy enstitülerinin kapatılmasını isteyen toprak ağaları Demokrat Parti ile toplandıkları için onlara da bu okulların kapılarına kilit vurma görevi kalmıştı. Aynı durum köylüyü köye bağlayacak köylüyü topraklandırma uygulaması da onları işsizlik ve topraksızlık nedeniyle büyük şehirlere, şehirlerin çevrelerine kurulan gecekondulara göçe zorlayan bir uygulamaya dönüştü. Bu kanunun çıkmasını önlemek için 1946 seçimlerinden sonra Tarım Bakanlığı'nın başına Adnan Menderes ve Emin Sazak gibi toprak ağalarının da ortak gayretleriyle kendisi de bir toprak ağası olan Adana Milletvekili Cavit Oral getirildi. Böylece köylüyü topraklandırma faaliyetleri askıya alındı. Herkes gözünü yeni iktidara dikmiş ilk uygulamaları bekliyordu. Oysa Demokrat Parti'nin ilk icraatı Kur'an ve ezanın Atatürk'ün emrettiği şekilde okunmasını sağlayan kanun yürürlükten kaldırılarak ibadet dilinin eskiden olduğu gibi Arapçaya çevirmek olmuştu. 1950'lerin ortalarına doğru bir gün Başbakan Adnan Menderes'in Demokrat Parti grubunda galeyana gelen bazı üyeleri susturmak için "Siz isterseniz hilafeti de geri getirebilirsiniz" sözünü gazetelerde okudum. Böylece bu partinin iktidarını devam ettirmek için her türlü taviz verebileceğini, muhalefet ve basına, daha doğrusu onun bu antidemokratik icraatına karşı çıkan her kesime, her türlü baskıyı sürdürebileceği kanaatine varmaya başladım. Nur tarikatının kurucusu Said-i Nursi, devlet katında itibar görür duruma getirilmiş, oy toplama uğruna sakalı öpülmüş veya sıvazlanmıştır. Demokrat Parti iktidarını hak hukuk tanımaz bu antidemokratik yoldan döndürebilecek hiçbir demokratik yol kalmamıştı. Bu durum karşısında bu partiyi gerekirse silah zoruyla iktidardan uzaklaştırma fikrini geliştirmeye başladım. Aynı konu ciddi ve samimi arkadaşlarım arasında da konuşulmaktaydı. İktidara ancak silahlı bir müdahale ile son verilebilirdi ve bu da en kısa zamanda yapılmalıydı. Ben bu amaçla gizli örgüte katılıp ihtilalci oldum. 27 Mayıs ihtilalinin bütün aşamalarında görev aldım. 27 Mayıs ihtilalinin bütün safhalarında, içinde ve bazen de başında bulundum. Bunları bütün çıplaklığıyla tarihçiye malzeme ve gelecek kuşaklarında bunlardan ders almasına yardımcı olacağı kanaatiyle yazdım. Üzülerek görmekteyim ki bugün iktidarda bulunan AK Parti de DP iktidarının ihtilale müncer olan icraatından yeterli dersleri almış görünmüyor. Umut ederim ki AK Parti Cumhuriyet'in devrim kanunlarıyla oynamaz ve antidemokratik yollara sapmaz. Kurmay Albay Sami Küçük, Rumeli'den 27 Mayıs'a, Mikado Yayınları, İstanbul 2008. İsmet Paşa bir kenara çekilmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse yoktu. Atatürk'ün heykelleri kırılıyordu ve Demokrat Parti komünistleri ve milliyetçileri hapse atıyordu. Bu herhalde restorasyon mukavelesine uygundur ve bu yıllarda Demokrat Parti iktidarının heykelleri koruma kanunu çıkardığına tanıklık ettik. Güzel, bu tarihte İsmet Paşa'nın doğru karar verdiğini düşündüğünü düşünebiliriz. Konvansiyon işlemektedir. Güzel, 1956 yılına gelmiş olabiliriz ama bir yıl öncesinden 1955 yılından başlatabiliriz. Müthiş bir aydın hareketi ortaya çıkmıştı. Forum Dergisi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi merkez olmuştu. Yeni aydın yolları buldular. Turan Feyzioğlu ve Aydın Yalçın genç profesörler yurt dışından panel discussion ve round table getirdiler ve fikir kulübü kurdular. Türkiye düşünsel açıdan kaynayan bir kazan olmuştu. Metin Toker'in Akis dergisi Newsweek ya da Time benzeriydi ve çok etkilidir. Atatürk ve daha doğrusu Kemalizm doğuyordu. Öncesinde yoktu diyebiliriz. Bir sonraki yıla 1956 ekonomik kriz ile giriyorduk. İthal mallarında kıtlıklar baş gösteriyordu ve orta tabakalar çok rahatsız oldular. Dipnot: benim üniversiteye girişim 1956 sonbaharında oldu. Neredeyse sadece Siyasal Bilgiler Fakültesine ve kısmen Teknik Üniversite İnşaat Fakültesine sınavla giriyorduk. Yalnız giriş demek siyasala giriştir. Ben birincilikle bitirdim. İnsan birden şöhret oluyordu ve tam girdim. Demokrat Parti iktidarı üniversiteye baskı yolunu seçmişti. Dekan Feyzioğlu'nu tard ettiler ve durmadık, ilk tepkiyi örgütledik. Ayrıca zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a sert bir mektup gönderdik. Taner Timur benden iki sınıf önceydi. Giriş birincisi, İngiliz ve Fransız ihtilalindeki asiller, misli, öncülük bize düşüyordu. En yukarıda Taner'in ve sonra benim imzam yer alıyordu. 9 öğrenci başta ikimizi üniversiteden kovdular ve daha tanınır oluyorduk. Güzel ama olduysak omzumuza bir sorumluluk biniyordu. Ne yapmalı, yanıma daha sonra vali olan Sami Sönmez'i ve daha sonra TRT Genel Müdürü olan Nedim Tekin'i aldım. Ve İsmet Paşa'ya gitmeye karar verdim. Randevu almak kolay oldu. Sanki Paşa bizi karşılamaya hazırdı. Köşkünde konuk ettiler. Mevhibe Hanım sütlü kahve yapmıştı. Yanına aydın inciri koydular. İsmet Paşa'yı çok hoşnut ve heyecanlı buldum. Ben pek küçük bir çocuktum. Önemli iş yapan bir insan fakat heyecansızdım, öyle hatırlıyorum. Viyana Kongresi sırasında 1815 Metternich'in büyük tehlike saydığı insanların haddini bilmez hali bende de hasıl olmuştu. O zaman bilmiyordum. Girer girmez paşam seni kurtarmaya geldim dedim. Umarım sizi demişimdir. Kaba ve saygısız İsmet Paşa çok sevinmiş göründü. Belki kapısını çalan ilk haddini bilmezdim. Beni konuşturuyordu. Zaman zaman Adnan Bey'in gönderdiği bir ajan olmamdan kuşkulanıyordu, ihtimal veriyordu. Bu neden de olabilir, istihbarata güven veren sorular soruyordu. Ha, dersler iyi mi diye tekrarlıyordu. Ben birinciyim diyordum, devam ediyordu, unutmuyorum. Bazen duymaz İsmet Paşa oluyordu, beni koltuğuna çağırıyordu. Çok küçüktüm, bir koltukta sanki kucağına oturuyordum. Ben paşam seni kurtarmaya geldim diyordum. Paşa, ha İngilizcen iyi mi? Almanca da öğren diyordu. Paşa bana nasıl Almanca öğrendiğini anlatıyordu. Paşadır, istihbaratçıların payını unutmuyordur. Paşadır. İthal mallarına çok bağlıydı. Kıtlık arttıkça yolsuzluklar çoğalıyordu. Adnan Menderes kural dışına çıkmayı çare saydı. Bir, dinselliği arttırmaya başladı ve Said-i Nursi'yi meydana çıkardı. İki, Şeyh Said'in kızı tarafından torunu olan henüz 22 yaşındaki Abdülmelik Fırat'ı 1957 yılında milletvekili yapıyordu. Ateşle oynadığı kesindir. Sanıyorum 1956 yılında Paşa kendi deyişiyle çizmeleri çekmişti. İç savaşın sınırına gidip gelen bir demokratizasyon dönemindeydik. Paşa Adnan Menderes'e ben de kurtaramam demek zorunluluğunu duymuştu. Bunu restorasyon konvansiyonun sonu olarak anlıyoruz. Haklı çıktığını ve kurtaramadığını biliyoruz. 27 Mayıs büyük bir devrimdir. 27 Mayıs ile aynı zamanda Kemalizmin yeniden doğuşunu yaşıyorduk. Kemalist Cumhuriyet'in Rönesansı işte bu tarihtedir. Yalnız bu dönemde bir karışıklık ve iç içeriği reddedemeyiz. Kütlesel sol hareketin fışkırdığı yıllardır. Türkiye İşçi Partisi ve Yön Hareketi neredeyse eş zamanlıdır. Ve özellikle köy enstitülü aydınlar Kemalizm ile sosyalizmi bir saydılar. Mommsen ile Marx aynı dönemin aydınları ve bilim adamlarıydılar. İlki 1817 ve ikincisi 1818 doğumludur ve ikisi de Alman kavmi ve kültüründendirler. Birisinin Restoration is always revolution ve ikincisinin de The Counter-Revolutionary Foundation is also revolutionary deyişleri birbirini çağrıştırıyorlar. İkincisi 1848 devrimleri nedeniyle ve ilki İsa'dan 200 yıl önce Roma'da Gracchus devriminden sonra formüle edildiler. Bu devrimden sonra başlayan döneme restorasyon denmesi Mommsen'in icadıdır. Mommsen ilk kez formüle etmekle kalmıyor ve bir de kavramı netleştiriyordu. Bir restorasyonda devrimin most essential points, en temelli yanları kaldılar ve ayrıca iki, restoratörler de devrimin getirdiği anayasa ile devam ettiler. Bunları da ekliyordu, öğreniyoruz. Universalis ansiklopedisinde restorasyon karşı devrim ile başlamıştı. Karşı devrimcilerin Exploitant le sentiment religieux de Roman, Romalıların dinsel duygularını sömürdükleri kayıt edilmektedir. Ve restoratörler arttırarak devam ettiler. Böylece bir diğer kural ile tekrar karşılaşıyoruz. Bir de Gaius Gracchus'un son Örne Fupa Entirme Eretrui yaptığı reformların tamamen ortadan kalkmadığını işaret ediyor ki teyiden not etmiş oluyoruz. Ve restorasyonlar da yasadırlar diyebiliyoruz. Büyük Fransız devriminin büyük isimlerinden François Noël Babeuf eşitler cumhuriyeti için gizli teşkilat kurmuştu ve adının başına bir de Gracchus'u aldı. Kendisine en yakın devrimciler olarak bu iki kardeşi bulmuştu. Eşitlik mi, demokratizasyon mu çok normal ve yerindedir. Çok eşitlikçi ve çok devrimciydiler. Asildiler, bir zaman Roma'yı yönettiler. Ayrıca toprak mülkiyetini sınırlamak ve yönetimi halklaştırmaya çalıştılar. Ama oligarşi dayanamadı. Gaius Gracchus en az 3000 taraftarı ile birlikte yok edildi. Ve Universalis, May ave le mort du second le Grac. Bu kardeşlerden ikincisinin ölümüyle Roma demokratizasyon şansını kaybetti demektedir. Buradayız. Roma'da karşı devrim yaptılar. Karşı devrim de devrimdir. Marx bizi uyarıyor ve arkasından restorasyon getirdiler. 27 Mayısçılar devrim ile başladılar. Büyük devrimdir. Ve arkasından şanlı restorasyon uyguladılar. Kemalizmin doğuşudur diyebiliyoruz. Peki kaçıncı? 27 Mayısçı Albay Sami Küçük de kaydediyor. Mustafa Kemal'in yakın çalışma arkadaşları Kemalizmi ve Cumhuriyeti yıkmak için yola çıktılar, yıkıldılar. Gracchus kardeşleri andırıyor 27 Mayısçılar. Devleti modernize ettiler. Çift meclis, anayasa mahkemesi, yargı bağımsızlığı hep ve hep 27 Mayıs'ın eserleridirler. Adayların sadece parti delegeleri tarafından belirleneceği ilkesini getirdiler. Ve bu parti liderlerinin diktatör olmalarının önünü kesiyordu. Şimdi hepsi birer diktatördürler. Bir tek dar bölge usulünü getirmediler. Ancak bunun yerine de seçimlerde milli bakiye sistemini en uç şekliyle koydular. Dar bölge parti diktatoryasının önünü kesmek için şarttır. Buradayız. İbadetin Türkçeleşmesine ya da modern deyişimizle ana dilde ibadete el atamadılar. Bekliyor ve bir gün mutlaka diyoruz. Çeviriler, bir restoratör, İsmet Paşa, sayfa 111. Öyleyse 8. Louis'nin biri Mayıs 1814, diğeri Temmuz 1815'te olmak üzere Paris'e iki muzaffer girişi arasında kalan birkaç ayı nasıl yorumlamak gerekir? Basitçe şöyle, Fransa artık bir imparatorluk despotizmi istemediği gibi devri sabığa dönüş de istemiyor. Devrimin medeni kanunda bağlanmış hukuksal ve toplumsal kazanımlarının yanı sıra asgari düzeyde de olsa siyasal serbestliği korumayı amaçlıyordu. Nezaketi asla elden bırakmayan biri olan 18. Louis de bu isteklerin farkındaydı. Bu anlamda Napolyon 100 günüyle belki de Fransa'ya sağduyunun yolunu göstermiş oluyordu. Sayfa 112. Restorasyon her zaman devrimcidir. Senato Gracchus'u sahada kendi silahlarıyla mağlup etse de en önemli noktalarda yönetime gene Kraki'nin anayasası ile devam etti. Sayfa 115. Restorasyonun buradaki bakışımız açısından en önemli özelliği antidemokratik oluşudur. İkinci bölüme ek. CHP'nin Le Retour, dönüş partileri. Demokrasi bahanesiyle kaytarıcılığı bağışlamayan Yalçın Küçük ise CHP'nin MHP'ye muhtaç olduğunu Marksist açıdan kanıtlıyor ve bile bile oyuna gelen sosyalistlere çatıyordu. Türkiye'de solcular demokrasi gerekçesiyle ve MHP ile mücadele adı altında CHP'nin kendisini ve Türkiye'yi Küçük Asya'dan alıp Brüksel'deki NATO karargahına bağlamasına razı oluyorlar. CHP'nin solu ipotek altında tutabilmek için MHP'ye ihtiyacı olduğunu görmezlikten geliyorlar. Devlet legalitesinin açığa çıktığı bir dönemde Türkiye'de burjuvazinin sosyalistleri dar kalıplar içine sıkıştırıp gözlerine bir demokrasi at gözlüğü takmak için MHP gibi bir örgüte ihtiyacı olduğu unutuluyor. Doğan Avcıoğlu, Devrim ve Demokrasi Üzerine, Tekin Yayınları İstanbul, Şubat 1980, sayfa 12-13. O tarihlerde 70'li yılların ikinci yarısı ve Eylülist darbenin eşiği görebildiğim şudur. CHP ortada bir MHP olmasa bile yaratırdı ve işaret ettiğim muhtaç olduğudur. İhtiyaç ise keşfin anasıdır. CHP keşfetmese dahi MHP'yi sürdürüyordu. Bu görüşümü hep saklı tuttum ve somutun zenginliğinde artık şu sonuca geliyoruz. CHP hep düşman kardeşiyle var olmaktadır. Carl Schmitt'e bağlayabiliriz. Schmitt en önemli çalışmalarından biri olan ve ilk baskısı 1932'de yapılan Concepts of the Political'da politikanın eninde sonunda düşman yaratmak olduğunu ileri sürüyordu. CHP ise politikada bir kavramsal ve ideolojik düşman yaratmak yerine düşman kardeş buluyor ve koyun koyuna yaşıyordu. Bu yolla devrimden hep kaçabiliyor ve her zaman darbe hazırlıyordu. Hazırlamıştır. Eylülizmin gelişini haber vermiş olmam sanki bir doğrulamadır. Saklı görüşümü tekeliyetten aktarmak istiyorum ve hepsi şudur. Paramiliter örgütler büyük bir tetiş hareketi yaratmıştı ve bunlar en seçkin aydınları sokak ortasında katlediyordu. Ve bu örgütlerin MHP ile bağlantılı olduğu hem ileri sürülüyor ve hem de buna inanılıyordu. Fakat iktidardaki CHP bu paramiliter örgütleri disipline ve zamanla tasfiye etmek için hiçbir adım atmıyordu. Tam tersine bu cinayetlere dayalı büyük bir korku havasının yerleşmesi için elinden geleni eksik etmiyordu. MHP faşizm ile ve CHP'nin kendisi de demokrasi ile özdeş hale getiriliyordu. Böylece hem güçlü solun CHP'ye kanalize edilmesi hem de özgürlükleri kısma yolunda CHP'nin elinin serbest bırakılması amaçlanıyordu. Demokrasi at gözlüğü budur. Dipnot, kaynakları ve analizlerimi Tekeliyet 2 çalışmamda bulmak mümkündür. Yalçın Küçük, Tekeliyet 2, İthaki Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 218 ve sonrası. Güzel ve Hobbes'un demokrasi ile anarşiyi aynı olgunun ilk adı olarak göstermesinin ardından yüzyıllar geçince Türkiye'de demokrasi ile sıkı sivil yönetim birbirini buluyordu. Buradayız. Bizans ile İran yüzyıllarca savaştılar. Anadolu'da ve İran platosunda halklar perişan oldular ve bir kurtuluşa tapar hale geldiler. İşte Medine'de kendisini bulan İslam'a bu nedenle kucak açtılar. 12 Eylül darbesinde ise sol ile faşistleri günahkar ilan eden generaller bütün kapıları ve imkanları yobazizme peşkeş çektiler. AKP yüksek komutanların kucaklarında doğuyordu ve bu AKP bir devlet partisidir anlamına geliyordu. CHP gecikmemiştir. Kurulur kurulmaz CHP ile kan kardeş oldular. Tarihini tam bilemiyoruz. 2002 Aralık ayı veya 2003 Ocak olabilir. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile AKP Başkanı Tayyip Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda buluştular. Buluştuklara salona kimseleri almadılar ve tıpkı İsrail Başbakanı Ben Gurion ile Türk Başbakanı Adnan Menderes'in 1958'de Ankara'daki gizli yemeğine benzettiler. Bu yemekte servisi büyükelçi garsonlar yaptılar. Modeldir. Çengelköy'de sadece MİT mensubu olma ihtimali yüksek tek bir görevli bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bir Brit mukavele üzerinde birleştiler. Usulleridir. Erdoğan'ın Baykal'a bir müstehcen kaset gösterdiğini tahmin ediyoruz. Başka türlüsü daha vahimdir. Yasaklı Erdoğan'ın başbakan olması bu sözleşmenin sonucudur. Türkiye İslamcı Doğu ve laik Batı olarak ikiye bölünüyordu. CHP her türlü seçimden ve muhalefetten çekilmişti. Erdoğan sürekli başbakan ve Baykal 2007 yılında cumhurbaşkanı oluyordu. Baykal yobaz bir Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına hemen hazırlandı. Çarşaf açılımıyla başladı. Çarşaflanmış kadınlara CHP rozeti takıyordu. Artık sokaklara çıkmış durumdadır. Tepki gösterenlere de çarşafıma dokunmayın kardeşim diyordu ve çok mesuttur. Buradayız. Açılıma açılım koyuyoruz. İslam'ın Türkiye'de en hızlı yürüdüğü zamanda CHP sadece sustu. CHP kardeş parti AKP ile yobazizme dönüş yapıyordu. AKP CHP için bir Le Tour partisi oluyordu ve tarihimizdir. Ve 1946-1956 arasında Demokrat Parti'nin CHP için bir restorasyon partisi olduğunu yazmış bulunuyorum. Eke ekleme yapmaya gerek görmüyorum. 3 retur periyodu var. Peki bunlar dışında geriye ne zaman kaldı? Bunu hesaplamaktan da utanıyorum. Bir restorasyon yazısı. The End of the Armed Forces. Kerkük'te Türkmenler kıyılırken katliamdan habersiz bir ordu bitmiştir. Musul üzerindeki paylaşım kavgasını duymayan ordu tükenmiştir. Kerkük petrolünü Kürt sayan bir silahlı kuvvetleri yok saymak durumundayız. Sevr bir idam fermanıydı. Ancak kurtuluşçular yırttılar. Ancak Sevr artık bir tarihsel belge ve bir haritadır. Kürtler ile ayrılma masasına oturtulduğu zaman müzakerelerin başı ve esası Sevr haritasıdır. Truman doktrini 12 Mart 1947 Türkiye ve Yunanistan'ı himaye altına almak üzere ilan edilmiştir. Hedef komünizm ve potansiyel dayanak yetiştirilecek Türk askeri olmuştur. Obama doktrini 11 Eylül 2014, Orta Doğu'da bir himaye planı açıklamaktadır. Hedef yobaz İslam'dır. Askeri güç yetiştirilecek Kürtlerdir. Obama doktrini Orta Doğu'da yeni bir harita peşindedir. Yeni stratejik ortaklar planlamaktadır. Stratejik ortaklardan birisi Vassal'dır. Musul Osmanlı coğrafya kitaplarını esas aldığımızda Türklerindir. Buna Misak-ı Milli'yi ekliyoruz ve içindedir. Misak-ı Milli bir konvansiyon ve taahhüttür. Ve küflü raflarda buldum ve Fransız peynirlerine dönmüş beyinlerden temizledim çıkardım. Kemal Paşa ve İsmet Paşa'nın birbirine ve ayrı ayrı vasiyetleridirler. Musul Türkiye içindedir, istirdadı şarttır. Cihanda sulh aforizması, özlü sözü, milli antın yanında zayıftır. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri her taraftan ve her tarafta teslimiyetçidir. Türkler milli marştan mahrumdurlar. Türklerde millici örgüt ve kurum yoktur. Millici bir güç bulunmamaktadır. Armed Forces millicilikten çıkmıştır. Buraya alıyorum, tekrarlıyorum. 1. Yahudilerin dünyada en büyük dostları Türkler değil, Kürtlerdir. 2. İsrail, fakat Türkiye'de İsrail'den daha güçlüdür. 2. Ek, Revelation, İsrail'in Türkiye'de en güçlü olduğu yer A. Hürriyet Gazetesi ve B. Yüksek Komutanlık Genelkurmay'dır. 3. Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz. 4. Musul alınmadan resmi dili bölme talepleri beyhudedir. Silivri 2. Malta'dır. Malta'ya götürülmelerinin nedeni işgale isyan hazırlayacaklarına inanılmasıdır. Aynısını görüyoruz. Silivri zindanına sadece ve sadece şeriat düzenine karşı muhtemel tertipçiler alındılar. Sonra tıkanlar davaların sahte olduğunu kabul ettiler ve sorumluluğu birbirlerinin üzerine attılar. Hepsi ortakları hariç Taif'te boğulan Başbakan Mithat Paşa kadar saf ve cumhuriyetçidirler. Suçları cumhuriyete bağlılıklarındadır. ve adil yargılanma ya da tekrar yargılanma bir tür itirafçılıktır. Aynı zamanda yaranmacılıktır. Çıkanlar dönecekler ve olanlar kalacaklar. Malta'dan gelenlerle kaynaşacaklar ve tarihimiz işte budur. Nizam-ı Cedid işte böyle ve buradan kurulacaktır. Ve çağırıyorlar, acelemiz var. Malta'dan milletvekili çıkarmak benim projemdi. Daha geniş düşünüyordum ve Malta'yı bozmayı planlıyordum. Zulmü bozmak ve zindanı dağıtmak hep benim işim olmuştur. Benimki hep oyundur. Oyun kurmak demek istiyorum. Balbayı, Haberalı, Alan'ı önce aklımda çıkardım, ısrar ettim ve sonra çıktılar. Benimki hep oyun bozmak üzerinedir. Aklımda çıkardıklarım için pişman değilim ve pişmanlığı hiç öğrenemedim, henüz bilmiyorum. Önde bariyer Kemal Kılıçdaroğlu idi ve iki özelliği vardır. Birisi ordu düşmanlığı ve müthiş düşmandır. İkincisi Fethullah Gülen'e bağlıdır ve ikisini birbirinden ayıramadığımız zamanlarımız çoktur. Tabii Cumhuriyet ve laisizm düşmanlığı esas olup diğerlerini türevleri kabul ediyoruz. Bu arada ekliyorum, işte tam bu sırada bir ara dışarıdaydım. Beni Oda TV davasına takıp tutuklamak Gülen'in işi oldu. Kılıçdaroğlu'nu tazikinden kurtarmak istediler. Başında Gülen tam bir zalimdir ve hep zindanda kalmamızı isteyen adamdır. Hükümetteki en yakın adamı Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı olmuştur. Onomastik planda İbraniyet çalmaktadır. Tayyip Erdoğan'ın avukatı, yer yer akıl danesi ve aynı zamanda Silivri'de hem başsavcı ve hem baş yargıç rolündedir. Yazıcı Erdoğan ile Gülen arasında bir yapıştırıcıdır. Gülen ve Erdoğan hep yapışıklılar, hep izledim ve biliyorum. Diğer taraftan Yazıcı ve Kılıçdaroğlu kalben birbirine yakın ve ayrıca pek kafadardırlar. Silivri'den milletvekili planına da karşı durdular. Bu nedenle çöküşleri de birbirine yakın olmak zorundadır. Nitekim Yazıcı'nın düşüş zamanı ile Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet haini etiketinin yapıştırılması neredeyse aynı tarihtedir. Abramovic, Edelman raporundan sonrasına denk geliyor. Rapor Obama'yı bir restorasyona zorluyordu ve kabul etmiştir. Obama doktrini devamıdır. Sırada Türk ordusu üzerine planı var. Zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 11. ayrımın sonu. Sayfa 135.